edebiyat dünyamızdan. Arapların at koşturmaları. Açıl doğu açıl. Açıl dağarcığın. Açıl Arapların at koşturmaları açıl. Davulun eski arkadaşlarıyla başlıyoruz. Yakışırlığını yitirmeyen ve bacadan giren bir adamın kara gece ya öldürüldüğünü ya öldürüldüğünü de bilerek. Bismillah tuhafız bost. İnsanoğlu babasızdır. Bir dahaki gelişte dünyaya nehir yollarından döneceğiz. Edebiyat Dünyamızdan programına bu hafta Ece Ayhan ve Türk şiirinde durduğu yeri ele alacağız, değerlendireceğiz sevgili dinleyenlerimiz. Stüdyomuzda yazar Osman Özbahçe bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Şair, yazar, nasılsınız efendim?
Teşekkür ederim, çok sağ olun.
Ece Ayhan'ı bugün konuşacağız. Türk şiirinde durduğu yeri değerlendireceğiz, evet, dedik. Telefonlarımızı dinleyicilerimize hatırlatalım. +90 312 463 34 19 463 34 21. E-posta adresimiz, daha sonra dinleyicilerimizle paylaşacağız.
Ben de sözlerime Kadınlar Günü'nüzü kutlayarak başlamak istiyorum.
Teşekkür
Kadınlar
ediyoruz.
Günü'nüz kutlu olsun.
Bütün yurt dışında bizi dinleyen,
evet,
sevgili radyo dostlarımızın, kadınlarımızın, bütün Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun diyelim.
Ece Ayhan, Türk şiirinin en zor şairlerinden birisi.
Evet.
Bu okuduğunuz şiirdeki mısra da insanoğlu babasızdır. İnsanın yaratılışına bir atıf var insanoğlu babasızdır mısrasında. Fakat Ece Ayhan şiirini bilen birisi bunun Ece Ayhan'la ilişkisini de kurabilir. Okuyan her insanı üzebilecek, derinden etkileyebilecek bir mısra.
Evet.
İnsanoğlu babasızdır mısrası. Ece Ayhan 1931 doğumlu. İkinci Yeni'nin 5 büyük şairinden bir tanesi. Muğla Datça'da doğmuş. Babası orada mal müdürlüğü yapıyormuş. Daha sonra Çanakkale'ye, daha sonra İstanbul'a taşınma hikayeleri var. İlkokul, ortaokul ve liseyi İstanbul'da okuyor. Üniversite öğrenimini de Ankara Siyasal'da tamamlıyor. 54'te girip 60'ta falan mezun oluyor. Yanılmıyorsam 6 yılda tamamlayabiliyor Siyasal'ı. Okul bitirdikten bir süre sonra kaymakam olarak çeşitli ilçelerde çalışıyor. Fakat kaymakamlık yaptığı süre kısa. 3-4 yıl gibi bir kısa süre. Memuriyetten istifa ediyor. Çeşitli ansiklopedilerde, yayın evlerinde geçimini kalemiyle veya yazı işleriyle kazanarak yaşamaya çalışıyor. 2002 yılında da ölüyor. Hayat hikayesi ana hatlarıyla böyle. Ece Ayhan'ın şiirini konuşmaya bence Ece Ayhan'ın şiirindeki insandan başlamak gerekir. Bu insanla Ece Ayhan'ın kendi yaşadığı hayat çok fazla iç içe geçmiştir. Zaten eninde sonunda özellikle modern şiirde yazdığınız şiirde bir ölçüde kendiniz varsınızdır. Kendinizden parçalardan ziyade öz ve büyük bir bütün olarak kendiniz varsınızdır. Ece Ayhan marjinal diyebileceğimiz toplumun en kenarına itilmiş tiplemeler üzerinden kendi hayatını, toplumdaki duruşunu yazmıştır diyebiliriz ana hatlarıyla.
Evet, aslında Ece Ayhan'ın şiirlerine baktığımızda şiirin kilit noktası dildir.
Evet.
Değil mi? Yani Ece Ayhan'ın kullandığı dili çok farklı bir şekilde belki de ele alır. Yani Edip Cansever'in de söylediği şeylerden birisidir onunla ilgili.
Şöyle bir farklılık var Dilek Hanım. Mesela bütün modern şairlerimiz dille uğraşmışlardır ama Ece Ayhan'ın dille uğraşmasında farklı bir boyut daha vardır. O dille uğraşmasından kendine ait özel bir dil icat etmiştir. Her şeyi değiştiren veya tazeleyen, yeni anlamlar yükleyenden farklı bir şey yapmıştır. Ters yüz etmiştir. Yani siyahı beyaz, beyazı siyah etmiştir. Bir de Ali okula gitti diye bir cümle kuralım örneğin. Her şey yerli yerinde. Bu cümleyi birbirine karıştırmıştır. Anlamsızlaştıracak derecede birbirine karıştırmıştır. Size şöyle bir örnek verebilirim. Motamot hatırlamıyorum ama şöyle bir mısrası var. Biz mesela yüzüğü parmağımıza takarız. Ece Ayhan parmağı yüzüklere takılmış parmaklar. Böyle bir ifadesi var örneğin. Siz doğal olarak bunu okuduğunuzda ben bir şey anlamadım yapıyorsunuz. Fakat Ece Ayhan'ın bu davranışının arkasında bence çok bilinçli ve iradi olarak yapılan bir iş gözüyle bakıyorum ben buna. Şöyle.
Picasso'nun resimleri gibi.
Evet. Yani çok güzel söylediniz. Ece Ayhan mesela şiir anlayışını temellerken atonal müzik diye bir kavram kullanır. Atonal müzik, müzik olmayan müzik gibi bir şey. Dilek Hanım. Yani bildiğimiz müzik olayının dışında makamların, notaların geçerli olmadığı ama yine de müzik olan bir şey. Ben birkaç defa örneğini dinledim. Yani dinlemek mümkün değil. Ondan müzik zevki almak mümkün değil. Ece Ayhan da der ki sık sık ben atonal müzikten geliyorum. Bu yaptığı işi teknik olarak savunma anlamında. Fakat atonal müzikten etkilenmiş de böyle yapıyor diye değil. Bunu bir mecaz olarak, bir metafor olarak kullanıyor. Mesela Picasso dediniz. Orada da modern resimde de mesela insan vücudu parçalanmıştır. İşte yüz diyelim buradaki uzuvlarımız birbirine karıştırılmıştır. Evet. Bazen kol arkadan ne bileyim işte kafadan ayak çıkıyor. Kesik. Evet. Şimdi bunun şiirde de modern sanatın bütün dallarında da yapıldığını aslında Ece Ayhan vurgulamak istiyor. Ben oradan geliyorum diyor. Fakat ben şöyle bir düşünsel köprü kuruyorum yaptığı bu işle özne olarak kendisi arasında. Ece Ayhan'ın şiirindeki kişi maddi manevi bütün otoritelere karşı çıkan bir kişi. Toplumda insanlar arasında karşılığını bulamamış bir kişi. Bildiğimiz anlamda otorite içeren, iktidar içeren hangi kavram varsa hem maddi olarak mesela işte devlet, toplum, işte hem manevi olarak gelenek, tarih, din diye çoğaltabiliriz. Hepsiyle sorunlu, çatışan ve bunlar tarafından dışlanmış bir kişi. Bu kişi bir meşruiyet zemini arıyor. Hani kendisinin kabul edileceği, herkesin tattığı o meşruiyet duygusunu edinmek için kendine şiir ve dil üzerinden yeni bir alan, hayat alanı açmaya çalışıyor. Ve o alanı kendisi kurduğu için orada da meşru bir birey veya kişi olarak yaşayacaktır, yer alacaktır. Fakat bunu ona sağlayan tek şey şiirdir. Şiir dışında hiçbir şey bunu ona sağlayamaz. Mesela tarihe gitse veya topluma gitse onların kuralları var. O kurallara göre yargılandığı için zaten kenarda kalıyor, marjinalleşiyor, dışarıda kalıyor. Kendisi bir hayat alanı açabilmek için dili, şiiri, verili olan her şeyi kesip biçmek, yeniden kurgulamak zorunda.
Evet, peki neden yeni şiir hareketinin ikinci yerine sivil şiir olarak adlandırılmasını daha uygun görüyor?
Bu şeyle alakalı, hayata, insana, tarihe, devlete, topluma bakış açısıyla alakalı. Mesela, özür dilerim.
Estağfurullah.
Ece Ayhan sivil şiirle, ikinci yeniye sivil şiirle aslında çok önemli bir tespit yapıyor. Mesela biz geçmişe doğru gittikçe diyelim ki divan şiiri belirli bir kültürün hatta hiyerarşik bir kültürün ürünü bir şiir. Tanzimat şiiri hakeza öyle. Cumhuriyet ilk yıllardaki şiir siyasetin yedeğinde bir şiir. Orhan Veli'nin Garip Hareketi belirli bir ölçüde sivilleşmedir ama o bile tam öyle değildir. İkinci yeni ise hem şiirin bütün daha önceki kurallarına karşı çıkma anlamında hem de bütünüyle bir kişinin ben hayata böyle bakıyorum, ben insanı böyle algılıyorum, bence bu konu böyledir anlamında tırnak içinde bütünüyle sivil bir çıkış. Manevi olarak şiiri genel bir değerlendirmeden geçirerek sivil şiir tanımı yapıyor. Ama tarihe bakışıyla da %100 alakalı bir tanımlama bu. Otoriteyle, iktidar olgusuyla sorununuz var. O zaman sizin otomatik olarak öne çıkarmak istediğiniz husus sivillik oluyor.
Evet. O zaman Ece Ayhan'ın iki şiiri var. Birbiriyle çok bağlantılı.
Evet.
Dinleyicilerimizle onu paylaşalım.
Tabii.
Sayın Özbahçe, sonra bu şiirleri bir sizinle yorumlayalım. Evet,
daha somutlaştıralım.
Daha bir somutlaştıralım. Evet. Evet. Uzak hala. Kalkıp pencereyi açıyorsun operet. Denizlere çıkan uzak hala. Arsenik şişesine eylül doluyor. Tramvay paraları atlı kırmızı. Leblebici horora alkış tutan, dikran çuha cıyana çiçek atan. Sen uzak hala Neyire Hanım, yoksa Cumhuriyet'te de uyuyamıyor musun? Neyire Hanım. Taşınmış şemsiyeleri belki de küsmüştür. Bir yazlığa gitmiştir ki Neyire Hanım, kül pancurları elgin, fareleri örtük, ağaçları serin Darülbedai'nin, en güzeli sağlama tuba. Boş bir sokak fotoğrafçısı denli çirkin kaçar, bir farenin bile yanında şimdi. Biz çocuk merdivenli bir üzünç. Evet, Ece Ayhan'ın ard arda yazmış olduğu şiir Uzak Hala ve Neyire Hanım. Uzak evet. Hala da Neyire Hanım'dan söz ettiği için
mesela diğer şiiri de biraz önce paylaştık. Gramatik olarak mısra kuruşunu veya cümle kuruşunu örneklemek için bir mısrasını hatırlamaya çalışmıştım. Parmaklar yüzüklere takılıyor, böyle tersine çeviriyor, evet, diye. Örneğin bu şiirde şöyle bir ifade var. Pencere fareleri örtük. Biz, evet, normalde pencere örtük deriz veya kapalı deriz. Fare örtük diyor. Bu ifade aslında anlamlı bir ifade.
Evet, yani hani aslında
evde evin fare yok. Ev ıssız
anlamına
geliyor. Ece Ayhan mesela 3. kitabı yanılmıyorsam Ortodoksluklar'ı yayınladıktan sonra şöyle bir yazı çıkmış. Burada biraz düz yazı şiir olayı vardır Ortodoksluklar'da. Bu kitabın şiirle tek alakası jeneriğinde şiir kitabı yazıyor oluşu şeklinde bir yazı. Bu çok ağır ve sert bir eleştiri. Ama bir o kadar da tırnak içinde konunun dışında olduğunun göstergesi bir ifade. Ece Ayhan Türk şiirinin en sıkı sağlam şairlerinden birisidir. Biz şimdi ilk planda Ece Ayhan'ın herhangi bir şiirini okuduğumuzda o alıştığımız tarzda bir konu bütünlüğü ve ona bağlı bir akış göremeyiz. Yani şiir şurada başlıyor, belirli bir hikaye anlatmaya başlıyor.
Kopuyor
o akışla da bitiyor diye. Bu Ece Ayhan'da yok.
Yok, evet.
Ama Ece Ayhan'ın şiirini birebir çözümledikten sonra bu akışı kurabiliriz. Bu hikayeyi elde edebiliriz ve bu şiirdeki insanı somut özellikleriyle tanımlayabiliriz. Ece Ayhan'da şöyle bir olay var Dilek Hanım. İlk önce kendine ait bir jargonu var Ece Ayhan'ın.
Evet.
Bu genel kültürle edinilebilecek bir jargon değil. Mesela biz diyelim ki siyasetten konuşuruz, tarihten konuşuruz. Herkesin belirli ölçüde veya düzeyde bir kültürü vardır. O kültür içerisinde anlaşırsınız. Ama Ece Ayhan'ın şiirindeki o özel jargon böyle bir kültür değil. Ancak bu nedir diye peşine düşerek çözümleyebileceğimiz, ortaya koyabileceğimiz bir husus. Mesela önce böyle bir işlem yapacağız. Diyeceğiz ki leblebici hor hor ne demek?
Evet.
Mesela bunu koyacağız ortaya. İkinci husus, Ece Ayhan'ın gramatik olarak o cümleyi ters yüz etmesi. Bunun anlamını çözeceğiz. İkisini birleştirerek sonucu elde edeceğiz. Mesela şöyle Küçük bir örnekleme yapalım. Uzak Hala isimli şiiri okuduğumuzda diyelim ki operet kelimesi var. Anlamını bilmiyoruz bu kelimenin. Operet, müzikal tiyatro gibi bir şey. Evet. Operadan farkı herhalde konuşma, diyalog da içermesi. Opera bütünüyle şarkılardan oluşuyor. Operette böyle müzikli tiyatro diyebileceğimiz bir durum var. Arsenik şişesine Eylül doluyor diyelim ki. Mesela ben bu mısrayı okuduğumda bir intihar olayı düşünüyorum. Zehirle kendini öldürme gibi bir şey. İşte tramvay paraları atlı kırmızı, eski İstanbul geliyor aklımıza. Atlı tramvaylar geliyor. Leblebici horhora alkış tutan. Leblebici horhor Türkiye'de çekilen ilk sinema filmlerinden birisi. Muhsin Ertuğrul çekmiş ama bundan önce 1800'lü yıllarda müzikal olarak sahnelenmiş. Dikran Çuhacıyan'a çiçek atan diyor. Bu Leblebici Horhor operetini müziklerini yazan, besteleyen opera sanatçısı Dikran Çuhacıyan. Sen Uzak Hala Neyire Hanım. Burada halayı tanımlıyor Neyire Hanım şeklinde. Muhsin Ertuğrul'un eşi Neyire Hanım. Bedia Muahit'le birlikte Türkiye'de sinemada rol alan, sahneye çıkan ilk Müslüman hanımlardan birisi. Cumhuriyet'te de uyuyamıyor musun? Örneğin siz sivil şiir, neden sivil şiir diyorsunuz. Toplumla, otoriteyle sorunu olan bir kişilik. Diyelim ki Cumhuriyet'ten önce sorun var ama aynı sorun Cumhuriyet'te de devam ediyor. Dolayısıyla sivil şiir vurgusunu tekrarlıyor diyebiliriz. Bu Neyire Hanım'ı daha da bir sonra okuduğumuz Neyire Hanım başlıklı şiirde somutlaştırıyor. Bir aşk ifadesi diyebileceğimiz bir bütünlük kazanıyor şiir aslında. Bu çözümlemeyi yaptıktan sonra Ece Ayhan mesela dağınık gibi gözükebilir ama Leblebici Horhor'a alkış tutan, Dikran Çuhacıyan'a çiçek atan, Sen Uzak Hala Neyire Hanım. Yani o kadar özenle örülmüş bir örgü vardır ki burada. Leblebici Horhor bu filmi koyuyoruz, buraya bunun yönetmenini koyuyoruz. İşte bu Leblebici Horhor'un müziklerini besteleyen sanatçıyı koyuyoruz. Neyire Hanım nereden çıktı falan filan yapıyoruz. İşte Muhsin Ertuğrul'un eşi oluyor. Yani her şeyi böyle hani sinemada ve tiyatroda, romanda bir kurgu yaparız. Belirli bir tasarım elde etmek için. Bu şekilde tasarlayarak tek tek birleştiren, ortaya çıkaran bir sanatçı.
Evet. Ece yani Ayhan. O zaman şiirlerini ilk okuduğumuz zaman şöyle düşüneceğiz. Ece Ayhan'ın yazdığı her satırı ne olduğuna önce bir bakalım. Ondan sonra yani anlamına ya da kültür olarak da şimdi burada mesela Dikran Çuhacıyan'ın Leblebici Horhor adlı
kimse bilmez bunu. Bilmez. Ancak araştırırsa
yani böyle araştırdıktan sonra aslında.
Şimdi mesela şöyle bir şey.
Yani dilse aslında zorluyor. Hayal dünyamızı da zorluyor değil mi bu?
Diyelim ki bir dil öğreniyorsunuz ve öğrenmenizin başlangıç aşamalarındasınız. Bir metin tercüme edeceksiniz. Kırık tercüme diye bir şey vardır. Kelime kelime anlam verirsiniz. Sonra bir anlam elde etmeye çalışırsınız. Böyle bir çeviri yapmaya çalışırsınız. Ece Ayhan şiirinde böyle bir husus vardır. Mesela biz diyelim ki Cemal Süreyya'yı, Sezai Karakoç'u, hatta Turgut Uyar'ı, Cansever'i, Zarifoğlu'nu, İsmet Özel'i okuduğumuzda orada dili getirilen isimler olsun, kavramlar olsun, üç aşağı beş yukarı bunları biliriz. Bunlar bu genel kültür diyebileceğimiz havuzdan alınmış ve yeniden anlamlandırılmış kelimelerdir. Ama Ece Ayhan'ın farkı öyle yapmaz. O gider Dikran Çuhacıyan'ı bulur veya işte Leblebici Horhor'u bulur. Ondan sonra da der ki işte pencerenin pancurları kapalı. Böyle demez. Onun yerine pancurları elgin. Elgin işte garip demekmiş. Garip yani vatanından uzağa düşmüş, gurbette olan veya gurbetlik çeken kişi. Yani pancura siz böyle diyorsunuz. Yani pencerenin pancurları kapalı cümlesini siz pancurları elgin, fareleri örtük. Ev boş, kimse yok, pencere de kapalı. Bunu söyleyebilmek için bunu bu hale getiriyorsunuz.
Yani aslında hani elgin derken de belki Nehire Hanım'ın gitmiş olmasından, gurbete gitmiş olmasından da söz etmiş olabilir burada.
Evet. Yani bir şey var. Nehire Hanım'a öykünme var. Ama mesela onu sevgili olarak değil de hala olarak konumluyor. Hala babamızın kız kardeşi. Aile özlemi yorumunu çıkarabiliriz. Örneğin bu uzak hala ifadesinden.
Peki en güzeli sağlama Tuğba nedir?
Tuğba bir cennet ağacı. Nehire Hanım için diyor ki Darül Bedai'de sahneye çıkan veya Darül Bedai'nin şemsiyesi altında olan sanatçılar içerisindeki en güzelidir. Bu en güzelin sağlaması ancak Tuğba ağacıyla, yani cennette olan o güzel ağaçla yapılabilir. İnanmıyorsanız bana işte Tuğba ağacıyla kıyaslayın gibi bir anlamı var.
Evet, peki boş bir sokak fotoğrafçısı denli çirkin kaçar.
Bir farenin bile yanında şimdi biz çocuk merdivenli bir üzünç.
Evet.
Ben büyük bir üzüntü içindeyim. Sokaklar bomboş, ıssız. Orada nasıl bir fotoğrafçı bir işe yaramayacaksa.
Resim yani çekmek, boş bir sokakta.
Evet, fotoğraf çekmek için diyelim hiçbir hayat manzarası, hareket kıpırtı vesaire yoksa. Hayata nazaran ben de öyleyim. Bunu ancak uzak kalan Nehire Hanım telafi edebilir, giderebilir veya beni hayata yönlendiren bir köprü, kanal olabilir. Ama o da yok.
Evet, yani aslında hani uzak hala derken uzağa gitmiş olan bir haladan söz
evet.
ediyoruz. Evet. Uzaklaşmış, gitmiş bir. Eserlerine şöyle bir bakalım isterseniz. Yine Ece Ayhan eserleri. Mesela Kınar Hanım'ın Denizleri.
Örneğin Kınar Hanım aynen Nehire Hanım gibi bir tiyatro sanatçısı.
Evet.
Kınar Hanım'ın Denizleri. Fakat burada Kınar Hanım, deniz, bunlar hayatın ifadesi. Bu hayat bu özneyi kınıyor. Aslında Ece Ayhan'ın sadece şiir kitaplarının isimlerine bile baktığımızda, Dilek Hanım ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Hayatsız kalmış bir hayat var Ece Ayhan'ın şiirindeki özne için. Çok acı, mesela çok trajik, dramatik deriz biz bazı durumları ifade etmek için. Somut olarak böyle bir hayat var. Acı dolu bir hayat var. Kitabın adı Kınar Hanım'ın Denizleri. Hanım hayat olarak düşünelim. Sizi kınıyor, ayıplıyor.
Evet.
İkinci kitabı Bakışsız Bir Kedi Kara. Yani kara kediyi kedi kara diye dönüştürüyor, o ayrı. Ama bu kedi aynı zamanda bakışsız. Yani kör.
Kör.
Bakmıyor. Evet. Karanlık, kapkaranlık bir dünya.
Ortodoksullardan zaten söz etmiştiniz
evet.
Eserlerinde. Devlet ve Tabiat ya da Orta İki'den Ayrılan Çocuklar için evet. Şiirler. Galiba Ece Ayhan'ın da öyle bir hikayesi var değil mi?
Güzel bir şiirdir. O Orta İki'den Ayrılan Çocuklar için şiirler. Meçhul Öğrenci Anıtı. Türk şiirinin en güzel örnekleri arasındadır. Ece Ayhan'ın öğrencilik hayatı aslında sorunlu bir hayat değil. Bir şekilde düzenli olarak ilkokul, ortaokul, lise, üniversite diye giden bir husus var.
Başka yerlerde belki hani okuması, başka şehirlerde.
İlkokula Çanakkale'de başlıyor ama İstanbul'da tamamlıyor. Siyasal için Ankara'ya geliyor. Ece Ayhan'ın şiirinde mesela siz çocuk deyince hatırladım. O trajiklikle alakalı olarak bütün çocuk ifadelerinin veya kelimelerinin geçtiği yerlerde muhakkak ölüm kelimesi de geçer. Yani hayatsız kalmış, yaşayamamış. Yani Türk şiirinde böyle bir şey yok. Örneğin A isimli şairi alalım. Çocuk kelimesini stilistik olarak takip edelim, ortaya dökelim. böyle bir durumla karşılaşmayız. Yani çocuk ve ölüm özdeş gibi bir şey Ece Ayhan'ın şiirinde. Bu o şiirdeki öznenin ne kadar derin bir acı yaşadığını gösteriyor. Örneğin şöyle bir mısrası var. Mealen söylüyorum. Hani kim benimle arkadaşlık edebilir ki diyor. Veya kim benimle arkadaş olur ki? Kendini bu denli dışlanmış hisseden bir kişi. Bu kişinin doğal olarak hem hayata karşı hem bütün otoritelere karşı hırçın, sert bir karşı çıkışı var. Bu sertlikte de bir sivil şiir veya sivillik olayı önerisi var.
Evet, o zaten şiirlerinde evet. Çokça görülmüştür. Mesela toplu şiirleri 77'de çıkmış, Yort Savul diye herhalde Savrulmuş bir yurttan...
Savrulmuş değil de Yort Savul da şöyle bir ifade, Yunus Emre'nin şiirlerinde geçer Yort Savul. Fakat Yort Savul bir deyim veya klişe, sabitlenmiş bir kavram. Osmanlı, Selçuklu eski dönemlerde beyler, bir sürü adamları var. Diyelim ki bir yerden bir yere gidiyorlar atlarıyla, kalabalık var. Önden adamları gidermiş ve yort savul, yort savul diye bağırarak giderlermiş. Bu yoldan çekilin demek. Dilek Hanım, yani şiirlerine de mesela yort savul ismini veriyor. Bununla ne demek istiyor? Çekilin yoldan. Ben en iyi şairim. Böyle önüme çıkmayın, tepelerim. Yani bir meydan okuma var bu yort savul ifadesiyle.
Evet, Zambaklı Padişah çok eski adıyladır. Bunlar 80'li yıllarda çıkarttığı kitaplar.
Ece Ayhan'ın şiirleri kadar denemeleri de çok kıymetlidir. Damardan, içerden ve birinci dereceden tespitler vardır. Hem 50'li yıllar modern şiirimiz ikinci yeni bağlamında hem genel olarak Türk şiiri bağlamında. Söyleşileri de son derece kıymetlidir. Bir de Ece Ayhan denemelerinde de söyleşilerinde de kimseden çekinmeyen bir ifadeyle konuşur. Mesela siz herhangi bir şair hakkında tespit yaparken acaba onu kırar mıyım? İşte şurada şöyle anlaşılır mı? Böyle anlaşılır mı? Gibi kaygılarla hareket edebilirsiniz. Ece Ayhan en yakın arkadaşı dahi olsa lafını dümdüz söyleyen bir şairdir.
Evet. Bir de Ece Ayhan sözlüğü mü hazırlandı?
Mesela bu biraz önce sözünü ettiğimiz o özel jargonla alakalı. Mesela herhangi bir şairi genel kültür veya belirli bir konudaki herhangi bir ilgi doğrultusunda kelime ve kavramlarını çözümleyebiliriz. Ama bu Ece Ayhan'da sökmüyor. Ece Ayhan'da o özel jargonu elde edebilmek için doğrudan bir çalışma yapmamız gerekiyor. Buradan hareketle iki tane yazar arkadaş Ece Ayhan sözlüğü diye bir sözlük hazırlıyor. Bu sözlük kocaman bir sözlük değil. Bir yazı çalışması. Bu şiirlerinde kitap kitap geçen o bilmediğimiz kelime, kavram, isimleri şiirlerin anlaşılmasını kolaylaştırmak için ortaya döken bir çalışma.
Öyle bir çalışma. İster doğruyla bağlantısı içinde kavransın, isterse kavranmasın. Şiir imgelerin sanatıdır. Belirti ve görüntülerle ilgilidir.
Evet.
Demiş Ece Ayhan. Efendim çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Geldiğiniz
çok
için sağ olunuz. Programı Nilgün Yıldırım hazırladı. Ali Ser'in sesimizi sizlere ulaştırdı. Spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp. Haftaya yine sizlerle olacağız. Şair, yazar Osman Özbahçe bizlerle birlikteydi. Edebiyat dünyamızdan.